bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Güneş Oyas hiç doğmadı. Tehcir'in romanı. Agop J. Hacıkyan. Jean-Yves Soucy. Pencere Yayınları 2. baskı. Zekiye Hasan Çebi, Mart 2007. Bu kitap 681 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 15 Eylül 2010. Okuyan Ayal Gökçe. Güneş Oyas hiç doğmadı. Birinci Dünya Savaşı Avrupa'da şiddetlendiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşayan Ermeniler için tarihlerinin en karanlık, en acı dönemi başlıyordu. Trajik tarihi bir arka plan önünde cereyan eden bir aile destanı. Agop J. Hacıkyan, Ermeni asıllı bir yazardır. Göç ettikten sonra 1957'ye kadar ABD'de yaşadı. O tarihten sonra da Quebec'te yaşıyor. Profesördür, edebiyat ve dil bilim üzerine yazılmış kitapları vardır. Son zaman yapıtları arasında romanlar, denemeler ve çeviriler vardır. Jean-Yves Soucy, Quebec'te yaşayan bir yazardır. İlk eseri 1976'da yayınlandı. Birçok romanı ve hikayeleri yayınlanmıştır. Ayrıca televizyon ve radyoları için yazmaktadır. Çeviren Zekiye Hasan Çebi. Ölümsüz Ermenistan'a adanmıştır. Bu roman tarihi gerçeklere yaslanıyor. Bununla birlikte roman kişileri ve yaşamları büyük ölçüde bağımsız olarak kurgulanmıştır. Romanda geçen şehir ve köy isimleri bu yüzyılın başında Ermenistan, Fransa ve Almanya'da kullanılan adlardan oluşmaktadır. Romanda adı geçen kişilerinin listesi Altan, Rıza Bey'in oğlu, Aram, Arusyak'a yardım eden Buluğa ermemiş öksüz oğlan, Araksi Sürmeliyan, Armen'in karısı ve Thomas'ın vaftiz annesi, teyze, Armen Sürmeliyan, Araksi'nin kocası ve Thomas'ın vaftiz babası, amca, Arusyak, Varta'nın Ürgüp yollarında hayatını kurtaran genç kadın, Türkçe ismi Halide'dir, Arpine Mesropyan, Varta'nın teyzesi ve Mesrop'un karısı, Ayla, Rıza Bey'in evinde hizmetçi kız, Ermenice adı Vartuhi, Azniv Hanım, Maro'nun annesi, Barkey Mesropyan, Varta'nın kuzeni, amcası Mesrof ve teyzesi Arpini'nin en büyük oğlu, Bedri, Rıza Bey'in emir subayı ve yaveri, Emine, Rıza Bey'in yaşlı süt ninesi, süt annesi, Gani Bey, İstanbul'da Türk hükümetinin en nüfuzlu adamlarından biri, Halit Paşa, Osmanlı ordusunun generali ve Varta'nın arkadaşı, İbrahim Alizade, Osmanlı ordusunda albay ve Varta'nın arkadaşı, Hakkı Çelebi, Kemençe Hakkı, Sema grubunda müzisyen ve Varta'nın yakın arkadaşı, Kenan, Rıza Bey'in oğlu, Kerim, köy öğretmeni, Arusyak'ın yakın arkadaşı, Leyla, Rıza Bey'in üçüncü karısı, Luciye Mesropyan, Varta'nın kuzeni, Makbule, Rıza Bey'in ikinci karısı, Maro, Balyan, göbek adı Artinyan, Azif Hanım'ın kızı, Varta'nın karısı ve Thomas'ın annesi, Mustafa Rahmi, Sivas polis şefi, Nubar Balyan, Varta'nın kardeşi, Nurhan, Rıza Bey'in oğlu, Rıza Bey, Antep valisi, Safiye, Rıza Bey'in ilk karısı, Şahane, Rıza Bey'in kızı, Şakir İsmail, Teğmen, Varta'nın takma adı, Şirak Tevonyan, Ermeni devrimci, Thomas, Maro ve Varta'nın oğlu, Udi Yaşar, Sema grubundaki müzisyen olarak turnedeki Varta'nın adı, Vartan Balyan, Barın kocası ve Thomas'ın babası. Giriş. 30 Haziran 1915 günü güneş doğmadan 2 saat önce Alman topçusunun ateşi başlamıştı. Mermiler Paris'ten yaklaşık 150 kilometre uzakta Nevisen yakınlarındaki Fransız savunma hattının tepesine yağıyordu. Son derece rahatsız koşullara rağmen avcı hendeğinde birkaç saat huzur bulmayı başarmış olan askerler uykudan koparılmışlardı. Bu savaş hazırlığı General Foch'un yönettiği 2 aylık çarpışmalardan sonra birkaç kilometre geriletilmiş olan Almanların yeni bir karşı saldırısını haber veriyordu. On binlerce ölü sadece birkaç zavallı krater tarafından örtülüyordu ve toprak kanı kana kana içiyordu. Bir gezintiye çıkar gibi savaşa, silahlarında çiçekler ve dudaklarında bir şarkıyla gidiyorlardı. Hendeklerin çamurunda bir kış geçirdikten sonra uyuşukluğun heyecanını yitirmişlerdi. Onlar asla hiç görülmemişi, her şeyden daha çok insanlık dışı olan savaşı yaşamışlardı. Bu güçlü, cesur adamlar gökten yağan ateş ve demire karşı ne yapabilirlerdi? Ya ciğerlerini yakan gaza karşı? Renkli üniformaların, büyük birlik hareketlerinin, süvari saldırılarının zamanı geçmişti. Onlar terk edilmemek için çamur ve tozla örtülmüş toprağın içine gömülmüşlerdi. Toprakla örtünüyor ve dört ayak üzerinde sürünüyorlardı. Buradan hareketle onlar tüm dünyanın ateşler içinde olduğu duygusunu taşıyorlardı. Belki bu gerçekten de böyleydi. Hemen tüm Avrupa devletleri ve onlarla birlikte sömürgeleri de çatışma halindeydiler. Bir tarafta İtilaf devletleri, Fransa, İngiltere, Rusya, Belçika, Japonya, İtalya ve Sırbistan onların yanındaydı. Diğer tarafta merkezi Avrupa devletleri, Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan. O zamana kadar tarafsız olan güçlerin er ya da geç her iki taraftan birini seçmek zorunda kalacakları hissediliyordu. Neuwy Saint-Waast'tan 3000 kilometre uzakta, Akdeniz'in doğu ucunda, bu saatlerde Osmanlı İmparatorluğu üzerinde güneş yeni doğuyordu. Çanakkale Boğazı'nda İngiliz ve Fransız savaş gemileri, Gelibolu Yarımadası'ndaki Türk ordusunun karargahlarını bombalıyordu. Gemiler düşmanın sahra toplarının menzili dışındaydı ama buna rağmen düşmanın mermileri bir köprü başının bulunduğu sahilde patlıyor, yeni yönetimin ülkeye getirdiği gemilerin çevresinden su sütunları yükseliyordu. İngiliz generali Hamilton'ın kumandasındaki 100.000'den fazla asker savaş alanındaydı. Sömürge askerleri de yani Avustralyalılar, Kanadalılar, Kuzey Afrikalılar, Fransız ve İngilizlerin yanındaydılar. Sürekli yeni birlikler geliyordu. Nisan ayındaki kara harekatının başlangıcından beri sefer kol ordusu dağlarda mevzilenmişti. Osmanlı birliklerinin devlet arazilerini şiddete savundukları ve imparatorluğun başkenti İstanbul yolunu müttefiklere kapattıkları için dar bir alanda kalmak zorundaydı. Fransız ve İngiliz donanması bu şehri fethetmek için Şubat'ta kuşatılan Çanakkale Boğazı'na hakim güçleriyle hücum etmeyi denedi. Mayınlar ve Alman topçusunun himaye ettiği büyük kalibreli toplar gemilere ağır zararlar verdi. Bir ayağıyla Avrupa, bir diğeriyle Asya'da olan İstanbul Boğazı'nın her iki yanındaki tepelerin üzerinde camilerin kubbe ve mermer minareleri gururla yükseliyordu. Savaşa rağmen ilk Hristiyan imparatoru 1. Konstantin'in şerefini Konstantinopolis adına alan eski Bizans canlılıkla çınlıyordu. Ne yüzyıllar ne de fetihçiler geçmişin azametini koruyan şehri kökten değiştirmişti. Bir Roma hipodromu arazisindeki at meydanı öylece duruyordu ve bu yapının geleneğini sürdürüyordu. Kutsal bilgeliğin eski Hristiyan kilisesi Osmanlıların İstanbul'u 1453'te fethinden sonra dört köşesine bir minare ilave edilmek suretiyle Ayasofya Camii'ne dönüştürülmüştü. Bugün de Sultan 5. Mehmet hala büyük bir imparatorluğu yönetiyordu. İmparatorluk bir asırdan beri gözle görünür şekilde parçalanıyordu. Balkanlarda Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ bağımsızlık istiyorlardı. Afrika'da Cezayir, Libya, Tunus ve Mısır Avrupalı güçlerin himayesi altına girmişti. Sultan'a sadece Doğu Trakya, Anadolu, Mezopotamya, Filistin ve Arabistan kalmıştı. O bundan öte sadece miras bir itibarı yönetiyordu. Tüm inananların hakim ünvanını koruma iddiasında olmasına rağmen onu Anadolu dışında giderek daha az Müslüman böyle kabul ediyordu. Nihayet 1909'da 2. Abdülhamit Jön Türkler Partisi'ni 5. Mehmet'in yerine oturtmak için kapattığından beri sultanın mutlak hakimiyetiyle geçmişti. Prensipte ülke parlamenter sistemle yönetiliyordu ama kelimenin tam anlamıyla gücü 3 adam kullanıyordu. Enver, Talat ve Cemal. Bu triumvira ülkeyi Ekim 1914'te Almanya sapında savaşa sürüklemişti. Şimdi imparatorluk her taraftan kuşatılmıştı. Çarpışmalar en çok Rusların sınırı geçtiği ve Van şehrinin aldıkları Doğu Anadolu'da, Batı Ermenistan'da şiddetlenmişti. Gerçi buradaki düşman cephane kıtlığı çektiği için geri çekilmekteydi ama bunu sadece daha sonra yeniden ve daha güçlü bir saldırıya geçebilmek için yaptığından kuşku yoktu. Güneyde, Mezopotamya'da ise İngilizler Basra, Fırat ve Dicle Deltası'nı işgal etmişlerdi. Batıda Osmanlı birlikleri güçlü İngiliz birlikleri tarafından savunulan Sübeş kanalını geri almayı boşuna denedikten sonra Sina Yarımadası'na geri çekilmişlerdi. Ve tabii ki orada İstanbul'a 250 kilometre uzaklıkta hala Gelibolu vardı. Akdeniz'i kontrol eden İngiliz ve Fransız donanmaları hesaba katılmamıştı. Bütün bunlar Osmanlı yönetiminin iyimserliğini asla engellemiyordu. Çanakkale Boğazı için mücadele onlara en büyük umudu veriyordu. Tarihte ilk kez İngiliz donanması yenilmeliydi. Ve de Türkler tarafından. Osmanlı İmparatorluğu nihayet yüzyıllardan beri Fransa, İngiltere, Rusya ve İtalya'nın sağlamış olduğu üstünlükten kurtulmuştu. Anadolu'da her şeyden önce İstanbul'dan Bağdat'a demiryolu ağı inşaatına büyük miktarda yatırım yapmış Almanya'nın yardımıyla Enver Paşa hükümeti ülkenin kaderini kendi keyfine göre yönlendiriyordu. 1913'ten beri Amerika Birleşik Devletleri'nin İstanbul'daki elçisi Henry Morgenthau sabahını çıkarmadan yazı masasına oturdu. O sabah sessizliğini seviyordu ve şimdi her gün Osmanlı İmparatorluğu karşısında Fransız, İngiliz, Rus ve Belçika çıkarlarını da temsil ettiği için daha çok ve daha iddialı olan resmi görevlerini tüm gücüyle yönelmeden önce bu anın tadını çıkarıyordu. O bu yarım saati birkaç satır yazmak için kullanıyordu. Aktüel olaylar, özel düşünceler, izlenimler ve notlar. Bu hem ruhunu heyecanlandırıyordu hem de yazmaya niyetlendiği otobiyografi için materyal toplamasına yardımcı oluyordu. Açılmış şakakları ve keçi sakalı sayesinde daha fazla göze çarpan uzun yüzü, düzgün uzun burnuyla ve biraz büyük kulaklarıyla uyumlu bir bütünlük oluşturuyordu. Kadınlar bu adamın kırlaşmış saçlarıyla yakışıklı buluyorlardı. Yaylı gözlüğü ve bıyığı, gözlerinden akan iyilik katı görünüşünü yumuşatıyordu. Bu gergin ve düz yüzde yüksek, geniş alına oturan ve çatık kaşlar arasındaki iki çizgi iyice belirginleşmişti. Amerikalı büyükelçi endişeleniyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlıklarının, özellikle Ermenilerin kaderi onu büyük ölçüde rahatsız ediyordu. Tahminen 2 milyon insan Kafkasya'ya kadar uzanan Rus sınırı tarafında eski Ermenistan'ın bir bölümünde Anadolu'nun 6 doğu vilayetinde yaşıyordu. Buradan hareketle Ermeniler işlerinde başkentinde bulunduğu diğer şehirlerde güçlü azınlıklar oluşturmaktaydılar. Hükümet tüm bu insanları Anadolu'nun güneyine, Suriye çölüne sürmeyi planlıyordu. Gerekçe şuydu, Ermeniler zaten Hristiyan oldukları için Rus birliklerine yardım edebilirlerdi. Henry Morgenthau, imparatorluğun sultanlarının bambaşka bir amaç güttüklerini giderek daha açık biçimde görüyordu. Gayrimüslim halklar Anadolu'dan sürülecekti. 24 Nisan'da başkentte 200'den fazla Ermeni aydın ve ileri gelenlerinin tutuklanması bunun canlı kanıtıydı. Ülke içinde seyahat etmek hemen hemen imkansız olmasına ve haberleşmenin katı bir sansür altında bulunmasına rağmen Ermenilere soykırım uygulandığına dair haberler İstanbul'a kadar ulaşıyordu. Morgenthau'ya Amerikalı elçilerle ilişki kurarken şifre kullanması yasaklanmıştı. Buna rağmen o misyonerler tarafından getirilen mektupları alıyordu. Amerikalılar, Kanadalılar, hatta Almanlar kendi gözleriyle gördükleri zulmü rapor etmek için geliyorlardı. Onların değerlendirmelerine göre Osmanlı İmparatorluğu üzerinde baskı uygulayabilecek durumda olan sadece Amerika'ydı. İmparatorları Alman misyonerlerin üzüntüye boğacak kadar bu sorunla ilgilenmiyordu. Elbette o müttefiklerini kırmak istemiyordu. Protesto notaları sayılmazsa Henry Morgenthau da pek bir şey başaramıyordu. Onu sadece İçişleri Bakanı Talat Paşa bilgilendirebilirdi. Lakin imparatorluğun iç sorunları Birleşik Devletleri ilgilendirmiyordu. Uluslararası diplomasi oyununun kurallarına göre Talat Paşa haklıydı. Günler önce onu iki misyoner aramıştı ve Konya'daki korkunç olaylar hakkında detayları iletmişlerdi. Onların raporlarını dinledikten hemen sonra Talat'ın makamına gitmişti. Ziyareti bakanın en kötü zamanına rastlamıştı. Talat aylardan beri İngilizler tarafından Malta'da tutuklanan iki arkadaşı Eyüp Sabri ve Sinan'ın serbest bırakılması için çaba gösteriyordu. Bu meseledeki çaresizlik onu öfkelendiriyor ve hayatını zehir ediyordu. Sürekli bu konuyu konuşuyor ve Morgenthau'dan İngilizlerle ilişkiye geçmesini rica ediyordu. Tutukluları serbest bıraktırma teşebbüsü boşa çıkmıştı ve Talat köpürmüştü. Amerikan Büyükelçisi'nin karşısında sakin ve nazik görünmek için büyük bir çaba içindeydi. Talat'ın kamçılayıcı, kısa cümleleri ve buldog suratı onunla dertleşmek için uygun bir zaman olmadığını gösteriyordu. Bu nedenle Henry Morgenthau ona, haksızlığa uğramış olan Kanadalı misyoner McNaughton'dan söz etti. Bu adam bir İngiliz ajandır diye yanıt verdi Talat. Ve bizim bu konuda kanıtımız var dedi. Henry Morgenthau o kanıtı bana gösteriniz diye üsteledi. Bakan tabii ki bunu yapacak değildi. Küfür dolu bir konuşmayla İngilizlere çullandı. Eline düşen herhangi bir İngiliz yurttaşının arkadaşlarını serbest bıraktırmak için rehin olarak kullanacağı gayet açıktı. Sohbetin böyle başlamış olması Ermenilerin kaderi üzerine bir tartışma başlatmak için hiç de uygun düşmüyordu. Büyükelçi konuyu açar açmaz Talat zıvanadan çıktı. Ermenilere güvenilmez. Ayrıca onlara ne yapacağımız Amerika'yı ilgilendirmez. Morgenthau, Ermeni dostu olarak bilindiğini ve onlara zarar verecek bir felakete çok kızacağını söyledi. Paşa başını salladı ve bu konu üzerinde daha fazla konuşmayı reddetti. Bakan, bir iyi niyet gösterisi olarak Kanadalı misyonerin serbest bırakılmasını kabul etti. Büyükelçi ısrar etse de o anda Ermenilerle ilgili bir sonuca ulaşmasının mümkün olmadığını anladı. Allah'tan Talat'ın haleti ruhiyesi tıpkı bir çocuğunki gibi çabuk değişiyordu. Bir gün asla yumuşamayan bir zalimdi, ertesi gün barışçı, sözde iyi kalpliydi. O halde zalimliğini konuşma konusu yapmak için onun sevgi dolu anlarından birini kollamak gerekecekti. Henry Morgenthau kayımı elinden bıraktı ve gözlerini doğuya bakan pencereye çevirdi. Bu tarafta 1200 kilometreden daha uzakta Rus cephesi bulunuyordu. Vadilerin yeşil vahalar oluşturduğu çıplak dağlar ve kurumuş stepleriyle bu bölgede Ermeniler kendi kaderlerini terk edilmişti. Sabah güneşinin ışıklarını hafiften saldığı zamanki Haliç'e çok benzeyen bir vadi içindeki Sivas Anadolu'nun başkentini korkutuyordu. Olgun tahıl tarlaları yaylaya altın sarısı bir pırıltı veriyordu. Şehrin kuzeyi ve güneyindeki toprak renkli dağlar ufukla bütünleşmiş görünüyordu. O kadar ki şehir geri kalan dünyadan ayrılmış, çukur bir vadinin merkezinde duruyormuş etkisini uyandırıyordu. Gerçekte ise bunun tam aksine İstanbul-İran arasında eski bir nota, bir koridor söz konusuydu. Akdeniz ve Karadeniz arasında duran Anadolu yaylası, öteden beri Doğu-Batı arasında bir köprü, fatihlerin, tüccarların ve göçebe aşiretlerin yol güzergahıydı. Bundan başka Sivas, Orta Asya'dan ipek ve baharat getiren kervanlar için önemli bir aktarım merkeziydi. İsa'dan önce 7. yüzyıldan beri bu bölgede yerleşen Ermeni halkı, Hititlerin ve Perslerin fethini yaşamıştı. Daha sonra Büyük İskender'in orduları, Sezar'ın lejyonları, Bizanslılar, Araplar ve Moğol çeteleri bu ülkeden gelip geçtiler. Eski Türk Selçukluları Asya steplerinden geldiler ve Kudüs yolundaki Haçlılar ülkeyi katlettiler. Nihayet 15. yüzyılda Osmanlılar Afrika ve Avrupa'ya yayacakları imparatorluklarını dayanak noktası olacak olan bölgeyi fethettiler. Savaş ve katliamlara rağmen Ermeniler ayakta kaldılar ve gelişmeyi başardılar. Girişimci ve keşifçi oldukları için komşu halklar arasında ara bulucu olarak yarar sağladılar. 2500 yıllık tarihleri boyunca toplamı 1000 yılı aşkın kurdukları 5 ayrı devlet kurdular. Diğer zamanlarda ülkeye zor kullanarak girenler tarafından boyunduruk altına alındılar. Milattan önceki 1. yüzyılda Karadeniz'den Hazar Denizi'ne, Kafkaslardan Akdeniz sahillerine kadar olan bölgeye Büyük Tigran hükmetti. Ayrıca Haçlı seferleriyle müttefik olan son Ermeni devleti Kilikya bölgesinde 1375'e kadar varlığını korudu. Daha sonraları Türkler, Ruslar ve Persler efsaneye göre Nuh'un gemisinin battığı söylenen Ağrı Dağı'nın yükseldiği eski Ermenistan'ı kendi aralarında paylaştılar. Ermeniler el sanatları geleneğine dayandıkları, kendi dil, din ve alfabelerine sahip oldukları için tüm asimilasyon girişimlerine karşı koyabildiler. Müslüman bir dünyanın ortasında onlara Apostol, Bartolome ve Judas tarafından getirilen Hristiyan inançlarında dirençle ısrar ettiler. Onlar Kral 3. Tiridates'in 301 yılında Hristiyanlığı devlet dini olarak getirmesinden, böylelikle ilk Hristiyan devletini kurmuş olmaktan dolayı gurur duydular. Ermeniler topu topu 19. yüzyıldan itibaren Anadolu'da çalışan misyonerleri tarafından Katolikliğe ve Protestanlığa döndürüldüler. Fakat çoğunluğu kendileri için ulusal bir kimlik meydana getiren ve geçmişleriyle bağ oluşturan Apostolik Kilisesi'ne sadık kaldı. Doğu Anadolu'nun tüm diğer vilayetlerinde olduğu gibi Sivas'ta da Ermeniler ve Müslümanlar 400 yıldan beri iyi kötü birlikte yaşadılar. Şehrin topografyası karşılıklı bir saygının kesin bir güvensizliğe asla dönüşmediğini tanıklık eder. Ermeni mahallesi sayısız kilisesi, manastırları ve okullarıyla basamak basamak çıkarak dağın yamacına yaslanıyordu. bahçeleri duvarlarla çevrili zengin hükümet merkezleriyle yukarı şehir mütevazi cüzdanlı beyaz badanalı evlerin bir yığıntısı üzerinde yükseliyordu. Bunların arasında dar caddeler, yüzyıllarca sağlam kalmış sokaklar bir labirent gibi kıvrılıyordu. Ayrıca aşağıda belediye binası, pazar yeri ve birkaç resmi bina bir sınır oluşturuyordu. Bunların öbür tarafında Müslüman halk, Türkler, Çerkezler ve Kürtlerin oturduğu Kaval semti bulunuyordu. Orada Gök Medresesi'nin eski Kur'an okulunun mavi fayansları ışık saçıyordu ve bir düzine minare teras damlarını örtüyordu. Evler ve mağazalar orada neşeli bir karmaşa içinde birbirine karışıyordu.